Ayrım 7, sayfa 76. Akvaryum. İstanbul 2016. Anne kız yalıya ulaştıklarında saat 9'a çeyrek vardı. Ferforje balkonlar, beyaz mermer merdivenler, mozaik havuzlar, en yeni teknoloji güvenlik kameraları, otomatik bahçe kapıları, dikenli telli çitler. Malikane evden ziyade korunaklı bir adayı andırıyordu. Şehirden kendini soyutlamış, surlarla çevrili bir saraydı adeta. Dilenciler, satıcılar, hırsızlar, istenmeyen şahıslar eşiğinden geçemesin diye her türlü güvenlik önlemi alınmıştı. Peri yaralı sağ elini göğsüne bastırmış, direksiyonu sol eliyle tutuyordu. Yolda bir eczanede durup kır bıyıklı, orta yaşlı eczacıya pansuman yaptırmışlardı. Peri burada yüzünü yıkamış, üstüne başına olabildiğince çekidüzen vermişti. Adam kesiğin nasıl gerçekleştiğini sorduğunda Peri, sebze doğrarken deyivermişti çabucak. İnsan yemek yaparken acele edince oluyor böyle şeyler. Eczacı gülmüştü. İstanbul eczacıları kaçın kurasıydı. Deneyimli, gün görmüş, bilge insanlardı. Ne tek bir yalanı kaçırır, ne rahatsız edici gerçekleri kurcalarlardı. Müşterileri ya da pezevenkleri tarafından tartaklanan fahişeler, kocaları tarafından dövülen kadınlar, trafikte başka sürücülerden yumruk yiyenler ve ez cümle hırpalananlar eczanelere girip yardım isteyebilirlerdi. Çünkü anlattıkları hikayelere inanan çıkmasa da en azından sıkıştırılmayacaklarını, rencide edilmeyeceklerini belirlerdi. Bandajı kontrol eden Peri, gazlı bezden sızan kızıllığı görünce yüzünü buruşturdu. Yanıtlaması zor sorularla karşılaşmamak için içeriye girmeden evvel bandajı çıkarmayı düşündüyse de enfeksiyon riski fikrini değiştirmeye yetti. Bahçe kapısına geldiklerinde koyu takım elbiseli, yoğun tıraş kolonyası kokan izbandut gibi bir görevli belirdi yanlarında. Adam arabalarını park ederken Peri ile Deniz sarmaşık kaplı kafeslerle çevrili bakımlı bahçeden geçtiler. Hafif bir esinti çınarların yapraklarını hışırdatıyordu. ''Korkuttum seni, affedersin.'' dedi Peri sessizliği bozarak. Sanki kırılacağından korkarcasına, sırça bir öfkeye değercesine dokundu kızına. ''Korktum tabii.'' dedi Deniz. ''Başını ciddi derde sokabilirdin. Öldürülebilirdin ya.'' ''Haklıydı tabii. O ara sokakta Berduş pekala öldürebilirdi Peri'yi. Ama Deniz'in bilmediği şey, bunun tersinin de doğru olduğuydu. Peri de Berduş'u öldürebilirdi. ''Haklısın canım. Bir daha böyle bir şey yapmam inan ki. Sonra konuşalım ama olur mu?'' dedi Peri, evin merdivenlerine ulaştıklarında. ''Yalnız babana bir şey söyleme. Boş yere endişelenmesin.'' Deniz bir an duraksadı, başını iki yana salladı. ''Vallahi söz veremem. Babamın da bilmeye hakkı var.'' Tam Peri bir şey söyleyecekken çiçek ve yaprak oymalarla süslü devasa meşe kapı içeriden açıldı. Siyah etek, şifon, beyaz bluz giymiş bir hizmetçi girişte durup gülümsedi. İçeride süre giden ziyafetin sesleri, kokuları yükseldi arkasından. ''Hoş geldiniz, buyurun lütfen.'' dedi hizmetçi. Belirgin bir aksanı vardı kadının. Moldovalı, Gürcü ya da Ukraynalıydı muhtemelen. Çocukları anneanneler yahut komşular elinde büyürken ve kocaları her ay yolladıkları maaşların yolunu gözlerken kendileri İstanbul hanelerinde çalışan nice yabancı kadın emekçiden biriydi. İçeri girdikleri anda kocasının endişeli bir ifadeyle konukların arasından sıyrılarak onlara doğru geldiğini gördü Peri. Dar kesimli kızıl kahve ceketi, tiril tiril beyaz gömleği, mavi kahverengi kravatı, ayna gibi cilalanmış ayakkabılarıyla belli ki özenmişti görünümüne Adnan. Mütevazi bir aileden gelip kendi kendini yetiştirmiş, emlak sektöründe çalışarak adım adım yükselmişti. Başarısını Yüce Allah'tan başka kimseye borçlu olmadığını söylerdi. Peri her ne kadar kocasının zekasına ve çalışkanlığına saygı duysa da, Yaradan'ın neden onu başkalarına yeğlemiş olabileceğinden çok da emin değildi. Adnan Peri'den 16 yaş büyüktü. Lakin bu yaş farkı, kocası sinirlenip alnındaki çizgiler derinleştiği zamanlarda daha da belirginleşirdi. Tıpkı şimdi olduğu gibi. ''Nerede kaldınız? 50 kere aradım seni. Üstüne ne oldu?'' ''Telefonumu kaybettim, arayamadım.'' dedi Peri elinden geldiğince sakin bir sesle. ''Sonra konuşsak olur mu?'' ''Neden geç kaldık biliyor musun baba?'' diyerek araya girdi Deniz. ''Annem sokaklarda hırsız kovalamaya kalktı da ondan.'' ''Ne?'' Deniz gözünün önüne düşen bir tutam saçı geriye itti. Hatları babasını andırıyordu. Uzun, kemerli burnunu ve özgüvenini ondan almıştı. ''Bana inanmazsan kendisine sor.'' dedi. Yetişkin konukların arasında sıkılmış görünen, aşağı yukarı kendi yaşıtı bir kıza doğru yürüyüp gitti. Adnan Peri'ye baktı merakla, kaygıyla. Ne var ki açıklama yapacak zaman yoktu. Yalının sahibi meşhur bir gazeteciyle konuşmasını yarıda kesmiş, onlara doğru geliyordu. Geniş omuzlu, tıknaz yapılı, kel bir adamdı. Cildi alkole düşkün olanlara mahsus bir pembelikteydi. Her santimi en son yaşlanma karşıtı uygulamalara maruz kalmış yüzünde tek bir kırışık yoktu. Gülümsediğinde hatları milim kıpırdamıyor, sadece dudaklarının köşeleri belli belirsiz seyiriyordu. Nihayet gelebildin dedi ev sahibi iş adamı. Muzipçe ışıldayan mavi gözleri Peri'yi şöyle bir süzdü. Ne oldu eline, yoksa birileri seni kaçırmaya mı kalktı? Eh suç senin, bu kadar güzel olmasaydın. Şakayı itici bulduğu halde gülümsedi Peri. Hem elinin hem elbisesinin halinden dolayı bir açıklama yapma gereği duydu. Yolda ufak bir kaza atlattık da. Adnan'ın kaşları endişeyle çatıldı. Kaza mı? Önemli bir şey değil canım derken kocasının dirseğine dokundu Peri. Daha fazla soru sormaması için bir işaret. İş adamına dönerek ne kadar şahane bir eviniz var dedi nazikçe. Ev güzel de maalesef nazara geldik. Bir musibeti atlatamadan diğeri bastırıyor. Önce borularımız patladı, zemin katı su bastı ta dizlerimize kadar. Sonra yıldırım düştü, çatımıza ağaç devrildi. Düşünebiliyor musun? Hepsi şu birkaç ay içinde. Nazar boncuğu asın bir yerlere dedi Adnan. Valla hem de kaç nazar boncuğu astık, bir işe yaramadı. Ama şimdi daha iyisini yaptık. Bu akşam bir medyum davet ettik. Aa, sahi mi diye sordu Peri. Konuyla ilgilendiğinden değil, bir şey söylemesi gerektiğini fark ettiğinden. Son zamanlarda toplumda medyum ve falcı merakı iyice artmış gibi geliyordu Peri'ye. İstikrardan ziyade belirsizliğin kaide olduğu bir ülkede, kehanet ve tahminlere düşkünlük tesadüf değildi belki de. Sadece kadınlar değil, erkekler de ilgiliydi kahinlerle, her ne kadar belli etmemeye çalışsalar da. Kronik politik gerginlik ortamında ve kurumsal şeffaflık yoksunluğunda, kristal kürelerine bakıp kehanette bulunan bu kişiler, ister gerçek ister sahte olsunlar, muğlaklığı netliğe çeviriyorlardı, tıpkı simyacılar gibi. Bir nevi sosyal ihtiyacı karşılıyorlardı. Herif müthişmiş, herkes öyle diyor diye devam etti iş adamı. Cinlerle sohbet ediyormuş. Sade sohbet değil ha. O ne emrederse yapıyorlarmış keretalar. Cin tayfasından karıları varmış. Koca bir harem, keyfe bak. Bunu söylerken alaycı bir sesle güldü ama Peri'nin katılmadığını fark edince toparladı kendini. Gözlerini ona dikti. Ne oldu? Sen de buraya gelirken hayalet görmüş gibi duruyorsun. Ben mi dedi Peri, sesinde hafif bir titremeyle. Sisin içindeki bebek zihninde dolaştı. Neyse ki iş adamının kendi sesinden başka bir şey dinlemeye niyeti yoktu. Hisse senedi almadan önce bu medyuma danışan borsa simsarları tanıyorum. Delice değil mi? Medyumlar ve hisse senedi piyasaları. Kahkaha attı. Karımın başının altından çıktı bu fikir. Zavallının suçu yok ama kafayı yedi gemi kazasından sonra. Bütün gazeteler yazmıştı olayı. Yaklaşık 4 hafta önce 102 metre uzunluğunda Sierra Leone bandralı bir kuru yük gemisi yalıya çarparak karaya oturmuştu. Deniz duvarını ve güney cephesindeki balkonu yıkmıştı. Oysa nasıl da eskiydi bu balkon, tarihi mirastı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılından kalmaydı. Kayser II. Wilhelm İstanbul'u meşhur ziyaretinde işte tam da bu balkonda oturmuş. Alman kültürüne ve askeri gücüne olan hayranlığı ve iktidar hırsıyla bilinen bir Osmanlı paşasıyla karşılıklı çay içmişti. Aynı paşa daha sonra Kayser'in aslında Müslüman olduğu söylentisini yayacaktı. Hacı Wilhelm, iddiaya göre Kayser doğar doğmaz kulağına Fatiha suresi okunmuştu. İslam aleminin dostu ve sarsılmaz savunucusuydu. Her gün odasında gizlice namaz kılardı. Tüm bu dedikodular, safsatalar bilerek çıkarılmıştı elbette. Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'nın yanında savaşa girmesi için elverişli bir zemin yaratmak uğruna. Daha neler neler yaşamıştı bu balkon tarih boyunca. Mesela Bolşevik devriminden sonra İstanbul'a kaçan bir beyaz Rus dansçıya gönlünü kaptıran genç bir Türk mürasiyedi, sevgilisini ailesine kabul ettirme gayretleri sonuç vermeyince tabancayı başına dayayıp burada intihar etmişti. Adamın beyninden geçip kafatasını parçaladıktan sonra sol kulağının arkasından çıkan kurşun duvardaki bir çatlağın içine saplanmış, onlarca yıl fark edilmeden orada kalmıştı. Uzun geçmişi boyunca kahramanların çıkış ve düşüşlerine, imparatorlukların yükseliş ve çöküşlerine, haritaların genişleyip daralışına, en büyük hırsların toz olup gidişine tanıklık etmişti bu yolu. Ama daha önce hiç gemi çarpmamıştı. Geminin provası duvarı yararak evin içine girmiş, orijinal bir Fahru Nisa Zeyd tablosunu delmiş, Tam Murano avizeye çarpmak üzereyken mucizevi bir şekilde durmuştu. Şimdi o günün anısına avizede bir minyatür oyuncak gemi asılıydı. Ev sahiplerine olayı tekrar tekrar anlatma fırsatı vermek için. "Demek geldin şekerim, bu akşam seni göremeyeceğiz diye korkmaya başlamıştık," diye haykırdı bir ses arkalarından. İş adamının karısıydı bu. Aşçıya emirler yağdırıp mutfaktan çıktığı sırada görmüştü Peri'yi. Tasarımcı elinden çıkmış, yüksek yakalı, sırtı açık, bele sımsıkı oturan zümrüt yeşili bir elbise vardı üzerinde. Parmağında aynı renk bir yüzük ışıldıyordu. Taşı kırlangıç yumurtası büyüklüğünde. Dudakları parlak kırmızıya boyanmıştı. Saçı ise öyle sıkı bir topuzla toplanmıştı ki gerilen yüzü darbukaya geçirilmiş keçi derisini hatırlattı Peri'ye. "Trafik," dedi Peri ev sahibisini iki yanağından öperken. "Ne de olsa bir randevuya ne kadar geç kalırsanız kalın, affedilmenizi sağlayan tek sözcüktü bu İstanbul lügatinde. Herkes trafikten müzdarip olduğundan kimse böyle bir gerekçeyi sorgulamazdı." Ev sahiplerinin yüzlerine dikkatle bakan Peri, mazeretinin işe yaradığını görerek rahatladı. Ancak kocası ikna olmamıştı. Onunla ayrıca konuşması gerekecekti. "Dert etme, bilmez miyiz?" dedi ev sahibesi. Bir yandan da Peri'nin üstünü başını inceledi. Ne giymiş, ne kadar para harcamış, ayakkabısı nasıl, çantası ne marka, elbisesindeki her bir yırtık ve lekeyi anında tespit etti tabii. "Kusura bakmayın, üzerimi değiştirecek zaman yoktu," dedi Peri. İğneleyici bakışlar altında kendini çırılçıplak hissetti. Ama bir yandan da tuhaf bir özgürlüğün tadına vardı. Bundan sonra bütün davetlere yırtık pırtık kıyafetlerle gelebilirdi. Sırf şıkıdım hatunları şok etmek için. "Boş ver, lafı mı olur? Biz bizeyiz şurada," dedi ev sahibesi. Her ne kadar yüz ifadesi onu yalanlasa da. "Benim elbiselerimden birini ödünç almak ister misin?" Peri başını iki yana salladı. Olur da yanlışlıkla bir şey falan dökerdi kadının pahalı kıyafetlerine. Diken üstünde oturmaktansa kendi pasaklı halim yeğdir diye düşündü. "Hiç gerek yok, sağ ol, çok naziksin. O halde gel bir şeyler ye. Açlıktan ölmüş olmalısın," dedi kadın. "İçecek ne vereyim sana, kırmızı, beyaz?" diye sordu iş adamı. "Önce lavaboya uğramam gerek," dedi Peri. Nefes almaya ihtiyacı vardı. Bir hizmetçinin peşi sıra yalının derinliklerine doğru ilerlerken kocasının bakışlarını sırtında hissetti. Anlattıklarının hiçbirine inanmamıştı Adnan. Merak ve kuşku içindeydi. Tuvalete girip kapıyı kilitledi Peri. Klozet kapağını kapatıp üstüne oturdu. Derin bir soluk alarak parmak uçlarıyla şakağını ovaladı. Yorgunluğu birden üzerine çökmüştü. Dışarı çıkıp bütün o insanlarla yüz yüze gelmeye ne takati ne niyeti vardı. Keşke şu tuvalet penceresinden sıvışıp kaçabilseydi. Bandajı dikkatle açtı. Bıçak bir uçtan bir uca yarmıştı avcunu. Fazla derin bir kesik değildi. Dikiş gerektirmemişti. Ama yine de en ufak harekette acıyor, yeniden kanamaya başlıyordu. Şimdi kalbinin her atışıyla yara zonkluyordu. Olanların ciddiyetini ancak kavrayabiliyordu. Ağzı kum gibi kupkuruydu. Elini yeniden sardı. Yüzünü yıkamak için ayağa kalktı. Tam o esnada öyle bir şey gördü ki gözleri hayretle büyüdü. Karşısında devasa bir akvaryum vardı. Lavabo ve musluklar bunun üzerine yerleştirilmişti. Camın arkasında düzinelerce egzotik balık yüzüyordu. Hepsi ya sarı ya kırmızıydı. İş adamının tuttuğu futbol takımının renkleri. Adamın tutkulu bir Galatasaray taraftarı olduğunu, stadyumda özel locası bulunduğunu, her fırsatta oyuncularla beraber fotoğraf çektirmeyi sevdiğini bilmeyen yoktu. Yakın gelecekte kulübün başkanı olmaya niyetliydi. Perde arkasından epeyce manevra yapıyordu bu uğurda. Peri, korunaklı yapay evrenlerinde gezinen balıkları seyretti. Lavabonun her iki yanına konmuş, kalkmalı gümüşten hamam taslarının içinde kusursuzca kullanılıp gene kusursuzca rulo yapılmış el havluları duruyordu. Yerde dört bir yanda yanan mumlar vardı. Tatlı, şerbetsi bir rahiye geldi burnuna. Alttan alta aldığı keskin deterjan kokusu ise nedense berduşu çağrıştırdı. Birdenbire beklenmedik delice bir şey yapmak geldi içinden. Arasa, bu fiyakalı evin bir yerlerinde bir çekiç bulabilirdi herhalde. Şu akvaryumu paramparça eder, cam parçaları sağa sola dağılırken balıkların mermer zeminde kayıp gitmelerini seyrederdi. Kuyruklarını sallayıp, açık ağızlarıyla soğuk almaya çalışarak, kaçmanın heyecanı içinde uzaklaşırlardı balıklar. Koridor boyunca ilerleyip, avizeden dökülen ışığı pullarında yansıtarak konukların ayakları arasından geçerlerdi. Arka kapıdan dışarı süzülür, verandanın bir ucundan diğerine geçer ve tam artık ölmek üzere oldukları anda denize ulaşır, maviliklere atlayıverirlerdi. ve orada hep aynı sularda kalıp sıkılmış, hiç değişmemiş eski dost ve akrabalarını bulurlardı. Yeni gelenler diğer balıklara denizin üzerindeki o muhteşem yılda yaşamanın, akşamı ne yiyeceğim kaygısı taşımama karşılığında özgürlükten vazgeçmenin nasıl bir şey olduğunu anlatırlardı. Çok geçmeden kaçak balıklar büyük balıklara yem olurlardı. Zira konforlu ortamda yaşamaya alışmış olanların tehlikeli sularda hayatta kalması zordu. Yine de özgürlüklerinin bir dakikasını bile akvaryumda geçirdikleri yıllara değişmezlerdi. Ah, keşke bir çekiç bulabilseydi, bulup da yıkabilseydi şu yapay evreni. Bulup da yıkabilseydi şu yapay evreni. Bazen kendi zihninden korkuyordu doğrusu. Düşündüklerinden, yapabileceklerinden.